Ayrım 7.
Sayfa 64. Daha açık söyleyeyim. Almanya'da, Alman devleti içinde çok kimse erkenden seçip karar verir. Bir daha da bu yükü üzerinden atamaz. Altında çürür gider, bunun kurtuluşu yoktur. İşte böyleleri Afyon ister gibi Wagner isterler. Orada bir an olsun kendilerini unuturlar, kendilerinden sıyrılırlar. Bir anda ne söz, 5-6 saatliğini. O zaman iş güdüm, razı olmanın, başkalarına uymanın, kendimi onlarla bir tutmanın daha da uzun sürmesine karşı kıyasıya bir cephe aldı. Başlangıçta toyluğumdan içine düştüğüm, sonra da o ödev duygusu denilen şey yüzünden saplanıp kaldığım, bu hiç yakışmayan, çıkar gözetmezliktense her türlü yaşama, elverişsiz koşullara, hastalığa, yoksulluğa katlanmak bence yeğiydi. Babamdan geçme o kötü kalıt, ki aslında bir erken ölüm anıklığıydı, İşte o sıra ve tam zamanında öyle bir imdadıma yetişti ki, ne denli hayran olsam azdır bunu. Beni bozuşmaya, hatır gönül kırmaya, göze batacak davranışlara bırakmaksızın, yavaşça çekip kurtardı hastalık. Kimsenin bana karşı iyi duygularında bir azalma olmadı, artma bile oldu tersine. Ayrıca hastalık, alışkanlıklarımı tümünden kökünden değiştirme hakkını verdi bana. Unutmama izin verdi, buyurdu bunu. Gene onun bağışıydı o sırt üstü yatmak, aylak gezmek, beklemek, sabretmek, kısaca düşünmek zorunluluğu. Gözlerimin durumu yetti tek başına. Her türlü kitap kemiriciliğine, açıkça filolojiye paydos ettim. Kitaptan kurtulmuştum. Yıllarca hiçbir şey okumadım artık. Şimdiye de kendime yaptığım en büyük iyilik de bu oldu. Sürekli olarak başka benlikleri dinlemekten, başka nedir ki okumak? İyice dibe gömülmüş, sesi soluğu kesilmiş, o en derin benliğimin yavaş yavaş uyanması, önce çekingen ve şüpheciydi. Ama sonra yeniden konuşmaya başladı. Yaşamımın o en hasta, en acılı günlerinde, kendimden duyduğum mutluluğu başka zaman duymadım hiç. Bu kendime dönüşün, benim için ne anlama geldiğini anlayabilmek için, tan kızıllığında ya da gezgin ve gölgesinde bir göz atmak yeter. En yüksek anlamıyla bir iyileşmeydi bu. Gerisi kendiliğinden geldi. İnsanca, pek insanca. Bana dışarıdan bulaşmış her türlü yüksek yutturmacaya, ürkücülüğe, ince duygulara, kadınca, başka ne varsa hepsine hemen son vermek için kendi kendime koyduğum sıkı düzenin bu anıtı, ana hatlarıyla Sorrento'da yazıldı. Tamamlanıp son biçimini alması ise, Sorrento'dakinden çok daha elverişsiz koşullar altında Basel'de geçirdiğim kışa rastlar. Aslında o sıra Basel Üniversitesi'nde okuyan ve bana pek yakından bağlı olan Bay Peter Gaster kitabın sorumlusu. Ben başım gözüm sarılı ve acılar içinde yazdırıyordum. O bir yandan yazıyor, bir yandan düzeltiyordu. Asıl yazar oydu. Ben yalnız nedeniydim kitabın. Sonunda ağır hasta birinin derin şaşkınlığı içinde kitabı basılmış olarak elime alınca Beyrut'a da iki nüshaya gönderdim. Rastlantının pek anlamlı, eşsiz bir oyunuyla aynı anda Farsi Fal metninin güzel bir nüshası geldi bana. Üzerinde Wagner'in şu armağanı vardı. Değerli dostu Friedrich Nietzsche'ye, Richard Wagner'den. Kiliseler danışmanı. İki kitabın bu çatışmasında uğursuz bir çınlama duyar gibi olmuştum. Kılıç şakırtısını andırmıyor muydu bu? Hiç değilse biz ikimiz böylece duyduk bunu. İkimiz de sustuk çünkü. O sıralardaydı. Beyruter Blätter'ın ilk sayısı çıktı. Neyin tam zamanıydı anladım hemen. İnanılmaz şey. Wagner sofu olmuştu. O sıralar 1876'da kendimi nasıl görüyordum? Büyük tarihsel ödevimi nasıl olağanüstü bir yanılmazlıkla kavramıştım. Başından sonuna dek bunun tanığıdır bu kitap. Ama özellikle bir bölümü çok kesin dile getirir bunu. Yalnız bana özgü kurnazlığımla gene ben sözcüğümden kaçınmış ve bu kez Schopenhauer'a ya da Wagner'e değil, seçkin Dr. Paul Rie'ye, dünya tarihine geçecek bir ün bağışlamıştım. Paul Ree, yazar, Nietzsche'nin dostudur. Türel değerlerin kaynağı ve oluşumu üstüne düşünceleri Nietzsche'yi etkilemiştir. Bereket versin ki o kendisi bu konuda faka basmayacak kadar anlayışlıydı. Başkaları öyle anlayışlı olmadılar. Okullarım arasında umudu kestiklerimin, örneğin tam bir Alman profesörü şundan tanırım. Salt bu parçaya bakıp koskoca kitabı bir çeşit yüksek realizm olarak yorumlayacaklarını sanırlar. Gerçekte o bölüm dostumun 4-5 cümlesiyle çelişmekteydi. Bu konuda törenin soy kütüğü ön sözüyle başvurulabilir. İşte sözü geçen bölüm. Çağımızın en gözü pek, en katı yürekli düşünürlerinden biri. Törel duyuşların kaynağı üzerine adlı kitabın yazarı. İnsan edimlerinin o keskin, derine inen çözümlenmesi sonucu hangi ilkeye varmıştı? Törel insan anlaşılır dünyaya, doğal insandan daha yakın değildir. Anlaşılır dünya yoktur çünkü. Bu cümle tarihsel bilginin çekici alanında sertleşmiş, keskinleşerek ileride belki bir gün 1890 insanlığın metafizik gereksinmesine köküne vurulacak bir baltadır. İnsanlığın yararına mı yoksa yıkımına mı kimse bilemez bunu. Ama ne olursa olsun çok önemli sonuçlar doğurabilecek, hem verimli hem korkunç, tüm büyük doğrular gibi o çifte yüzüyle dünyaya bakan bir cümle. Tan kızıllığı, törenin bir ön yargı oluşu üzerine düşünceler. Töreye karşı seferim bu kitapla başlar. Onda barut kokuları duyulduğundan değil, tersine bambaşka, çok daha tatlı kokular gelir. Yeter ki insanın burun delikleri biraz duyar olsun. Ne ağır ne de hafif topçu ateşi. Kitabın etkileri olumsuzdur ya, kullandığı araçlar hiç de öyle değildir. Etki bu araçlardan bir sonuç olarak ortaya çıkar. Topçu ateşi gibi değil. Gerçi insan bu kitaptan ayrılırken, o ana dek töre adı altına saygı gören, giderek tapılan her şeye karşı bir çekinme, bir ürkme duyar ama, gene de koca kitapta bir tek olumsuz sözcüğe, bir tek saldırıya, kötülüğe rastlayamazsınız. Güneşte yatar o. Toz toparlak, mutlu, kayalar arasında güneşlenen bir deniz hayvanı gibi. O deniz hayvanı da benim ayrıca. Kitabın hemen her cümlesi, Cenova yakınındaki o birbiri içine girmiş kayalıkların arasında tasarlanmış, ele geçirilmiştir. Orada denizle baş başaydık. Gizli bir şeyler vardı aramızda. Şimdi bile bu kitap ne zaman elime geçse, hemen her cümlesi derinlerden benzersiz bir şeyler çekip çıkaran bir olta ucu oluveriyor. Bütün derisi belli belirsiz titreyip ürperir anılarla. Hani ondaki sanat az sanat değildir. O uçarcasına sessizce geçen şeyleri tanrısal kertenkeleler dediğim o kaçıcı anları yakalamak. Gerçi zavallı kertenkeleleri hemencecik şişteyi veren o genç Yunan tanrısının Hermes kan dökücülüğüyle değil ama gene de sivri bir şeylerle kalemin ucuyla. Daha ışımamış nice tan kızıllıkları vardır. Bu Hint yazıtını koydum kitabın girişine. Yeniden bir günün, ah ard arda günlerin, sayısız yeni günlerle dolu bir dünyanın başlayacağı o yeni sabahı, o tatlı tan kızıllığını yazar nerede arıyor? Tüm değerlerin yenilenişinde, tüm törel değerlerden kopmakta, o güne dek yasaklanmış, küçümsenmiş, kırgınmış her şeye evet demekte, güvenmekte. Bu olumlayan kitap, ışığını, sevgisini, sevecenliğini daha baştan başa o kötü şeyler üstüne döküyor. Yüce bir hak, bir öncelik veriyor. Töreye saldırmıyorum. Artık onu yok biliyorum yalnızca. Ya da diye bitiyor kitap. Biricik kitap bu, ya da diye biten. Ödevim insanlığın en yüksek anlamda kendine döneceği, geriye bakacağı, ileriye bakacağı, rastlantının, rahiplerin boyundurundan kurtulup, niçin, neden sorularını ilk kez toptan ortaya koyacağı o anı, o büyük öğleyi hazırlamak olan ödevin, şu kanın zorunlu sonucudur. İnsanlık doğru yolu bulmamıştır kendi başına. Yönetilişi hiç de tanrısal değildir. Tersine o yatsıyan, o bozucu içgüdüler, dekadans içgüdüsü onu baştan çıkarmış hem de en kutsal değerlerin arasına hüküm sürmüştür. Törel değerlerin kaynağı sorusu bu yüzden benim için en başta gelen sorulardan biridir. İnsanlığın geleceği bunun yanıtına bağlıdır çünkü. Aslında her şeyin en iyi ellerde yürütüldüğünü, tek bir kitabın, kutsal kitabın bize insan yazgısını yöneten tanrısal bilgelik üstüne en son çözümleri getirdiğine, ötesini düşünmemek gerektiğine inanmamızı istemek, gerçekçi bir dile çevrildiğinde şu sonuca varır. Bunun tam tersinin, o acınacak durumun doğru olduğu, yani bugüne dek insanlığın en kötü ellerde kaldığı, en yeteneksizlerin, düzencilerin, özgüdücülerin, o ermiş dedikleri, dünyayı kara çalan, insanlığı lekeleyen kimselerin onu yönettikleri inancı su yüzüne çıksın istemiyorlar. Rahiplerin, o kılık değiştirmiş rahipler, yani filozoflar da buraya giriyor, yalnız belli bir cemaat içinde değil, hepten dizginleri ele geçirdiklerinin, dekadans töresiyle bitiş isteminin gerçek töre sayıldığının en şaşmaz belirtisi, çıkar gözetmezliğe verilen %100 değer ve bencilliğe her yerde duyulan düşmanlıktır. Bu konuda benden başka türlü düşüneni mikrop bulaşmışlardan sayıyorum. Herkes benden başka türlü düşünüyor ne yazık ki. Bir fizyoloğun bu değer karşıtlığı üstüne hiç şüphesi yoktur. Örgenlik içinde en önemsiz bir parça, kendini korumayı, güç bütünlemesini, bencilliğini hiç şaşmadan yürütmekte az da olsa bir kusur işledi mi, örgenliğin bütünü yozlaşıverir. Fizyolog kesilip atılmasını ister yozlaşan parçanın. Onunla dayanışma diye bir şey tanımaz. Hele ona acımayı hiç mi hiç geçirmez aklından. Ama tam budur rahibin istediği. Bütünün, insanlığın yozlaşmasıdır. Bu yüzdendir ki saklayıp korur yozlaşan parçayı. Bunun karşılığı olarak da hükmeder ona. O yalancı kavramların, ruh, tin, özgür istem, tanrı gibi törede kullanılan kavramların anlamı insanlığı fizyolojik olarak yıkmak da değildir de nedir? Kendimizi korumayı, bedenin yani yaşamın gücünü artırmayı önemsemekten bizi alıkoyuyorlarsa kansızlığı bir ülkü, bedeni küçümsemeyi ruhun kurtuluşu sayıyorlarsa bunlar dekadense götüren yol değildir de nedir? Dengeyi yitiriş, doğal içgüdülere karşı direniş, kısacası çıkar gözetmeyiş, töre buydu şimdiye kadar. Tan kızıllığı ile ilk kez o bencil olmayan töreye savaş açtım.
Lagaya Scienza, Provence lehçesinde şen bilim. Olumlayan bir kitaptır tan kızıllığı. Derinliğine derin ama yumuşak ve aydınlık. Gaya Scienza da öyledir. Hem de sapına dek. Hemen her cümlesinde derin düşünceyle kabına sığmazlık kardeşçe el ele verirler. Yaşadığım en eşsiz Ocak ayında, ki bu kitap baştan başa onun armağanıdır, minnetimi belirten bir şiir, bilimin şenliği hangi derinliklerden kopup geliyor, bunu yeterince açığa vurur. Ey sen ki elinde alevden mızrak, paramparça ettin ruhumun buzlarını. Denize akıyor şimdi çağıldayarak, bulmaya en yüce umutlarını. Her gün daha aydınlık, daha bir diri ve özgür, o sevecen zorlayışla bak. Övüyor sunduğun mucizeleri, ey güzeller güzeli Ocak. Dördüncü kitabın bitiminde, Zerdüşt'ün ilk sözlerinin o elmas güzellikleriyle ışıldadığını gören ya da üçüncü kitabın sonunda bir yazgının tüm çağlar için İlk kez dile geldiği o granitten yontulmuş cümleleri okuyan kimse, buradaki en yüce umutlar nedir, artık şüphe edebilir mi? Çoğunluğu Sicilya'da yazılan Yasa Tanımaz Prens'in türküleri, doğrudan doğruya Provence ekinindeki, ki 12. ve 13. yüzyıllarda Güney Fransa'da, Kuzey İtalya'da ve Sicilya'dan gelen saray ekinidir, Gaya Scienza kavramını, o türkücü, şövalye ve özgür düşünür bileşimini anımsatır. O erken doğmuş, eşsiz Provence uygarlığını kendinden sonra gelen neydi belirsiz uygarlıklardan ayırt eden de bu bileşimdir. Özellikle Mistral başlığı taşıyan sonuncu türkü, törenin üzerinden sıçrayıp gelen o coşmuş dans havası sapına denk bir Provence işidir. Zerdüş böyle dedi. Herkes için, kimse için bir kitap. Zerdüşt'ün öyküsünü anlatmama geldi sıra. Yapıtın ana düşünü olan bengi dönüş düşüncesi, erişilebilecek o en yüksek olumlama ilkesi, 1881 yılı Ağustos'una rastlar. Bir kağıt parçasına karalanmıştır. Altında şu yazılıdır. İnsan ve zamanın 6000 ayak ötesinde. O gün Silva Plana gölü kıyısındaki ormanda yürüyordum. Surley yakınlarında piramit biçimi yükselen kocaman bir kayanın dibinde mola verdim. Bir düşünce orada geldi bana. O tarihten birkaç ay gerilere gittiğimde bir ön belirti olarak beğenilerimin özellikle musikide birdenbire ta derinden değişiverdiğini görüyorum. Zerdüşt'ü belki de baştan başa musikiden sayabiliriz. Şurası açık ki yepyeni bir kulak istiyordu onun için. Vicenza yakınlarında bir küçük dağ kaplıcasında Recuero'da geçirdiğimiz 1881 baharı maestrom ve dostum Peter Gast, benim gibi yeniden doğmuşlardan da o da ve ben fark ettik ki musiki denilen anka kuşu her zamankinden daha bir hafif, daha bir ışıldayan kanatlarla dolanıyordu üstümüzde. O günden bu yana 1883 Şubat'ında birdenbire inanılmaz koşullar altında yaptığım doğuma dek geçen süreyi, ön sözde birkaç cümlesini aktardığım son bölüm, tam Richard Wagner'in Venedik'te öldüğü kutsal saat bitirilmiştir. Evet, o süreyi hesapladığımda gebeliğimin 18 ay sürdüğü anlaşılır. Tıpatıp bu sayının çıkması benim bir dişi fil olduğum düşüncesini getirir insanın aklına. Budacıların aklına hiç değilse. Yakında eşsiz bir şey geleceğinin yüzlerce belirtisini taşıyan Gaia Scienza bu araya rastlar. Zerdüşt'ün başlangıcı bile vardır onda. Dördüncü kitabın sondan önceki parçasında Zerdüşt'ün ana düşüncesi vardır. Karışık koro ve orkestra için yazılmış yaşama öykü de gene bu zamana rastlar. Partisyonu 2 yıl önce Leipzig'te E.V. Fritz yayın evinde çıkmıştır. O yıl içinde olduğum durumun, o sonuna dek olumlayan tutkuyla, trajik tutku dediğim şeyle dolup taştığım durumun, hiç de yabana atılmaz bir belirtisidir bu. İleride bir gün beni anlamak için çalıp söyleyeceklerdir onu. Sözleri, üzerinde duruyorum çünkü bir yanılgıdır alıp yürümüş bu konuda. Benim değildir, o sıralar dost olduğum, genç bir Rus kızının, Bayan Lüvon Salom'un şaşılacak esininden çıkmadır. Şiirin son bölümünden herhangi bir anlam çıkarabilen kimse, neden bu şiiri seçip beğendiğimi, neden ona hayran olduğumu anlayabilir. Büyüklük var o sözlerde. Yaşama karşı bir itiraz sayılmıyor acı. Artık bana verecek mutluluğun kalmadı mı? Ne çıkar? Acılarım var daha. Burası benim musikimden de büyüktür belki. La. Klarnetinin sonuncu notası do diyez değil do olacak. Baskı yanlışı. Ertesi kışı Cenova yakınında Chiovari ile Portofino arasına sokulan o sevimli, sessiz Rapallo koyunda geçirdim. Sağlık durumum hiç de parlak değildi. Kış soğuktu ve son derece yağmurluydu. Kaldığım küçük han denizin hemen üzerindeydi. Öyle ki geceleri dalga çıkınca uyumuyordu. İstemediğim ne varsa hepsi orada toplanmıştı. Gene de sanki benim ilkemi, yani gerçekten bir diyeceği olan şeyin her ne olursa olsun ortaya çıkacağını kanıtlamak ister gibi, o kış, o güç koşullar içinde ortaya çıktı Zerdüşt'üm. Öğleden önceleri Zogli'de, o giden güzelim yolda, çalmıklar içinden geçerek güneye doğru çıkıyordum. Göz alabildiğine denizi görüyordum ayağımın altında. Öğleden sonraları, sağlık durumu el verdikçe, Santa Margherita koyunu, ta Portofino'nun ötesine dek bir başa dolanıyordum. Bu yerler, bu görünüşler, İmparator 3. Frederick'in oralara olan büyük sevgisi yüzünden daha da bir değerliydi benim gözümde. 1886 güzünde, yolum gene o kıyılara düştüğünde, bu küçük, unutulmuş mutluluk ülkesine onun da son gelişiydi. Bu 2 yol boyunca Zerdüşt'ün,
bütün birinci bölümü doğdu kafanda. En başta Zerdüşt'ün kendisi, kişiliği doğdu. Daha doğrusu çullandı üstüme. Bu kişiliği anlamak için insan onun çıktığı fizyolojik koşulları, yani benim büyük sağlık dediğim şeyi iyice kavramış olmalıdır. Bu kavramı Gaia Scienza'da 5. kitabın son bölümünde yaptığımdan daha iyi, daha kişisel bir biçimde açıklayamam. Orada şöyle deniyor. Biz yeniler, atsızlar, kötü anlaşılanlar. Biz henüz karanlık bir geleceğin erken doğmuş çocukları. Yeni amaçlar için yeni yollar gerek bize. Yeni bir sağlık gerek. Şimdiye dek olanlardan daha güçlü, daha açık göz, daha dayanıklı, daha atak, daha keyifli bir sağlık. Her kim bugüne dek gelen değerlerin, dileklerin çevresini baştan başa dolaşıp görmek, bu ülküsel Akdeniz'in kıyılarında yelken açmak için can atıyorsa, her kim ülkeler bulan, ele geçiren birinin, bir sanatçının, bir ermişin, bir yasa koyucusunun, bir bilgenin, bir bilginin, bir sofunun, eski çağda her şeyden ele tek çekmiş bir tanrısal birinin, neler duyduğunu içinde yaşayıp bilmek istiyorsa, ona en başta büyük sağlık gereklidir. Bu da yetmez tek başına. İnsan onu, her gün yeni baştan elde etmelidir. Çünkü ondan her an geçilir geçilmelidir de. Şimdi bizler, bunca zaman yollarda olanlar, biz bir ülkü arayan argonotlar, belki gerektiğinden de çok gözü pek olanlar, gemileri batanlar, bunca şeye uğrayanlar, ama dediğimiz gibi hoş görüldüğünden de çok sağlam olanlar, sağlamlığı bir tehlike olanlar, sağlam oğlu sağlamlar. Bize öyle geliyor ki bunların bedeli olarak, önümüzde insan ayağı değmemiş bir ülke var. Daha kimse aşmamış sınırlarını. Ülkünün bilinen ülkelerinden, tüm köşe bucağından çok ötelerde, güzel, yabancı, çözülmemiş, korkunç ve tanrısal şeylerle dolu bir dünya ki, bilgiye, ele geçirmeye susuzluğumuzdan duramaz olduk artık. Ah, bundan böyle bizi hiçbir şey doyuramaz. Bizler ki böyle bir geleceği sezmişiz. Buluncumuz, kafamız böyle bir açlıkla kıvranıyor. Bugünkü insanla yetinebilir miyiz hiç? Ne yapsak boşuna, elimizde değil. Onun en değerli amaçlarına, umutlarına bakarken gülmemek için zor tutuyoruz kendimizi. Belki de artık hiç bakmıyoruz bile. Başka bir ülküdür özümüze koşan, şaşırtıcı, sınayıcı, tehlikeli bir ülkü. Kimseyi ayartmak istemiyoruz ona. Çünkü kimseye bu hakkı kolay kolay tanımıyoruz. Şimdiye dek kutsal, iyi, dokunulmaz, tanrısal bilinen her şeyde bir çocuk gibi, yani bilmeksizin oyunu oynayan, ağzına dek güç ve bereket dolu bir düşüncenin ülküsü. Ulusların haklı olarak değer bildiği en yüce şeyleri, olsa olsa bir tehlike, çökme, alçalma ya da en azından bir dinlenme, körlük, arada sırada kendini unutma sayan birinin ülküsü. İnsanca, üst insanca bir iyiliğin, iyilikseverliğin ülküsü. Ki çoğu zaman insanlık dışı gözükecektir. Örneğin şimdiye dek yeryüzünde önemsenen her şeyin, gösterişli duruşların, sözlerin, seslerin, bakışların, törenin, büyük ödevlerin yanı başında durup da elinde olmadan onları her şeyle alaya aldığında, ama büyük önemseyiş asıl onunla başlayacak, asıl soru imi onunla konacak, ruhun yazgısı değişecek, saatin yelkovanı ilerleyecek ve trajedya başlayacak. O güçlü çağlarda ozanların esin dediği şey nedir? 19. yüzyıl sonunda bunu açıkça bilen var mı? Yoksa ben anlatayım. İçinizde azıcık boş inan olmaya görsün. İnsanüstü güçlerin cisimlenmesi, yalnızca onların sözcüsü, aracısı olduğunuza inanmaktan kendinizi alamazsınız. İnsanı en derinden sarsan, alt üst eden bir şeyin birdenbire anlatılmaz bir doğruluk ve incelikle görülür, duyulur olması anlamına gelen vahiy sözcüğü var ya, bu olaya tıpatıp uyar işte. İnsan aramaksızın duyar. Kimden geldiğini sormaksızın alır. Bir şimşek gibi çakar düşünce. Zorunlulukla, en son biçimi içinde, benim için seçme diye bir şey yoktu hiç.